Selamlar. Devir Gündem'in yepyeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Ben Arda, yanımda Aziz abi, Ali Bora ve Cem var. Bir de chat var. Hoş geldiniz chat, Ali Bora, Cem ve Aziz abi.
Hoş bulduk Arda'cığım.
Hoş bulduk.
Hoş bulduk, merhabalar.
Nasılsınız?
İyiyiz Arda, sen nasılsın? İyi misin?
İyiyim, teşekkür ederim. Çok uzun zamandır da devir gündem yaptırmaya çalışıyorum size.
Evet.
Tamam mı? Hepiniz kaçıyorsunuz devir gündem yapmaktan. Sonunu da yakaladım abi, zorla. Özellikle Ali Bora var ya.
Bunu benim için söylüyor.
Bu ekipte kimse kaçmıyor aslında. Şu sağ üstte kaşında iz olan bir lavuk var ya. Onun dışında kimse kaçmıyor yani. Bir tek o. Nedense telefonuna bakmaz, Discord'una bakmaz. Ulaşmaya çalışırsın.
Kaşını düzeltiyor abi şu an.
Sanırsın bana Mehmet Cengiz. Neyse.
Nasılsın Cemcim?
İyiyim kardeşim. Nasıl? Sen nasılsın?
İyiyim, teşekkür
işte,
ederim. Follow geldi
kardeşim.
Bu arada. Mehmetçim, teşekkürler follow için. Abi bugün toplandık bu masa, yuvarlak masa şövalyeleri toplandı. Neden? Neden toplandı diye bir sorunuz var aklınızda. Hemen cevaplıyoruz. Bugün neleri konuşacağız? Bir kere İstanbul Sözleşmesi menümüzde. İstanbul Sözleşmesi'nin feshini konuşacağız. Ve İstanbul feshinin İstanbul Sözleşmesi'nin feshinin arkasından gelen 6 tane kadın cinayetini burada masaya yatıracağız. Ardından abi küme düşmeye oynayan Anadolu takımı gibi teknik direktör değiştiren Merkez Bankası'nı konuşacağız burada.
Evet.
Benim o konuda tek bir yorumum var da bekliyorum zamanımı.
Dolarların var mı diyeceksin?
Bol konuşacağım. Ben bol bol konuşacağım. Yok. Ben piyasada da aktif
benim
olarak
de,
bulunduğum
benim
için.
Benim de örneğim zaten o noktada benim de. Evet.
Aha. Olmayticim hoş geldin. Berkay hoş geldin. Denizli Spor kafayı yiyeceğim. Oğlum dur, Denizli Spor gerçekten konuşmayacağız ya. Gerçekten Denizli Spor konuşmayacağız burada. Abi ilk önce İstanbul Sözleşmesi'nden başlayalım. Zaten uyuduk uyandık. Farklı bir dünyaya gözümüzü açtık. Sağ olsun. Hükümetimiz bizi düşündüğü için bu kararı gece çıkardı. İstanbul Sözleşmesi ilk imzalayan ülke tarafından tek taraflı olarak feshedildi. Nasıl toplayacağımı şaşırdım, amına koyayım cümleyi ya. Feshedildi. Bu konudaki düşüncelerinizi kısa kısa almak istiyorum aslında. Çünkü bu konu çok uzayacak bir konu. Aziz abiyle başlayalım. Aziz abi konuşmayı özlemiştir. İstanbul Sözleşmesi'nin feshi konusunda abi ne düşünüyorsun?
Yani şey, sen cümleyi toparlamakta zorlanmanın sebebi
çok
basit.
Zor.
Çok basit aslında, şu yüzden zorlanıyorsun. Senin hatta dünyanın nadide şehirlerinden birinin ismi. Bu şehir senin şehrin.
Ya.
Senin anlaşman. Ve senin ülken son zamanlarda zaten bu olaylarla sarsılırken bunu iptal ediyorsun. Bu kadar. Yorumu kadar yani.
Yorumu toparlaması bile o kadar yorucu ki. Zeki Müren hoş geldin bu arada. Aha. Cem, İstanbul Sözleşmesi ya, hakkında düşüncelerin neler?
Valla 2 yıldır falan adını duyuyoruz en az. Ben hiçbir şey düşünmüyorum kendisiyle ilgili. Çünkü zaten olsa da olmasa da uygulanmıyordu. Hiçbir işe yaradığını da düşünmüyorum.
Ya. Bu da ne yazık ki doğru yani.
Hani anlaşma olarak bulunması prestij evet ama yani sonuçta realiteye dönmediği için hiçbir zaman benim için pek de bir önemi yok açıkçası şu an. Yani çok da bir şey diyemem. O yüzden yani, başka bir yorumum da yok yani anlaşmayla ilgili.
Söylediğin ne yazık ki çok doğru. Bu sözleşmenin iptalinden sonra gelen sosyal medya yorumlarını görsen işte şey, oh artık serbest miyiz? İşte şimdi başlıyoruz tarzı yorumlar yapan barzo, maymun kırması insanlar gördük sosyal medyada. Gerçekten İstanbul Sözleşmesi feshedildiğinde kadın öldürebileceğini kendine hak biçen maymunlar türedi. Bunlar zaten vardı ve bu adamlara söz hakkı doğdu abi şu an. Ali Bora, bu konu hakkında senin de düşüncelerini alayım. Sen
ya
ne düşünüyorsun?
Ali Bora'ya geçersen şimdi 15 dakika Ali Bora'ya geçeceğiz zaten. Ali Bora'ya geçme. Burada ben bir sadece bir yorum eklemek istiyorum. Sonra geç. Cem'in söylediğine katılıyorum. Senin söylediğine de katılıyorum. Evet, bir karşılığı yoktu belki. Ama bazı şeylerin psikolojik etkileri vardır. Yani bu sosyal psikoloji üzerinde de etkisi vardır. Bunu sadece prestij olarak veya işte uygulanıyor mu uygulanmıyor mu bu açıdan bakamayız. Şu an o psikolojiyi kırdılar bununla birlikte ve Arda'nın söylediği sonuca gitti konu. Bu arada ilginçtir, kadın da vardı destekleyen. Yani
onlar zaten ekstra ilginç. Ekstra ilginç. Bak, bir erkeğin desteklememesi, tamam mı? Hadi anlamamıştır, okumamıştır, tamam mı? Adam salaktır.
Yani o
Arda'cığım, çok çok özür dileyerek mouse'u suratımdan çekebilirsen çok sevinirim. Teşekkür ederim.
Çekerim.
Araya çektim, girmiş oldum ama.
Çektim, hiç problem değil. Abi şey, ne diyecektim? Cem Salah lafımı böldü ya, özür dilerim.
Ya bu eklemek istediğim buydu yani. Hem kadınların desteklemesi, o toplumsal psikolojiyi de etkilediğini düşünüyorum bu konunun, bu kadar. Şimdi Ali Bora'ya geçeceksen zaten sen de yorumunu yapıp, ben kahvemi içiyorum şimdi.
Ben yorumumu yapacaktım da Cem araya öyle girdi ki, yani diyeceğim her şey boğazımda kaldı. Ali Bora, top sende. Görüşmek üzere arkadaşlar.
Hadi bakalım, Ali Bora'da.
Ya şöyle, yani İstanbul Sözleşmesi hakkında söyleyeceğim çok bir şey yok. Ben daha çok kendimi bugün ekonomiye sakladım. İstanbul Sözleşmesi, yani yürürlükte olan birkaç maddesi vardı. Mesela koruma evleri olsun, işte uzaklaştırma kararlarının çıkmasının temelleri olsun. İstanbul Sözleşmesi kullanılıyordu genelde. Artık mesela onlar olmayacak. Gerçi hiçbir işe yaramıyor uzaklaştırma kararları. Kimse uymuyor ama. Hani ama ben İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılmasını biraz AK Parti'nin yalnız hissetmesinden, ne kadar MHP ile bir ittifak içinde olsa da biraz yalnız hissetmesinden kaynaklanıyor. Çünkü Saadet kaldırılmasını istiyordu ittifak şartlarından birinde. Onu da ittifaka katmak istiyorlar. Yani ben birazcık, yani politik, yani bir siyasi adım açısından, hani Saadet'le daha da yakın ilişkilere girebilmek için yaptılar diye düşünüyorum. Hani ve şunları da gördüm ben. Hani ya kardeşim, hükümetimiz, devletimiz daha iyisini yapar. Yok abi, yapmaz. Yani yeni bir hükümet olsa ve bunu yeni bir hükümet böyle feshetse, dese ki işte biz İstanbul Sözleşmesi feshettik, daha iyi yapacağız. Derdim ki lan yeni hükümet, bir durun bekleyin, belki harbi daha iyisini yaparlar derdim de. Yani 20 yıldır başta olan insanlardan ne geleceğini az çok biliyoruz. Yani öyle bir düşüncem yok, daha iyisi falan gelmeyecek. Bir de çok küçük bir parantez daha açacağım.
Öyle.
İstanbul Sözleşmesi'ni ben defalarca kez açtım, okudum. Hani yanlış mı biliyorum acaba diye. Eşcinselle özendiriyor falan iddiaları için. Özendirmiyor abi. Sadece kişinin korunma hakkı veya atıyorum şey, suç beyan etme hakkı cinsel yönelimine bakılmaksızın hani uygulanır. Koruma evi olsun, uzaklaştırma kararları olsun. Hani bunu şey yap, yani herkesi kapsayabilmek için. Tek farkı, yani eşcinselliği özendirdiği falan da yok.
Ona değineceğim. Ona gelmeden önce şey, az önce sana söz vermeden önce söyleyeceğim şeyi hatırladım. Cem'in söylediği üzerine söyleyecektim de bunu aslında. Yok, kim söyledi? Aziz abinin söylediği üzerine galiba. Bir tane kadının videosu yayıldı. Gördünüz mü onu? Sokak röportajı. İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesi nasıl, doğru buluyor musunuz diye soruyor bir tane adam. Kadına mikrofonu uzatıyor. Kadın, ya içeriğini bilmiyorum ama feshedilmesini haklı buluyorum, doğru buluyorum diyor. Ama içeriğini bilmiyorum diyor. Üstüne basa basa içeriğini bilmediğini söylüyor ve sözleşmenin feshedilmesini doğru bulduğunu söylüyor abi. Bu gerçekten Türkiye'nin sosyopolitik konumunu gösteren bir şey bence. Yani içeriğini bilmeden, içeriğini tam okumadan. Ya şimdi burada dini konuya da girerdim de hiç gerek yok. Ertesi sabah halkı kini ve nefrete sürüklemeden almasınlar beni.
Yok ya ama sonuç... şey konusu var zaten mesela.
Söyle.
Şimdi sen diyorsun ki kadın sözleşmenin içeriğini bilmiyor ama yorum yapıyor.
Okumamış. Ama feshedilsin diyor.
Ülkede bir ton din adamı var, kutsal kitabın içeriğini bilmeyip yorum yapan.
İyi, Aziz abi göze aldı abi bunu.
Yani hani... bu noktadan bakarsan konuya çok da şaşırtıcı değil. Veya burada bu DC üzerinde konuşalım. Buradaki kaç kişi şu an...
Komünist manifestoyu okudu.
Hayır, haklarını net biliyor. Kaçınız öğrenci olarak haklarınızı net biliyorsunuz mesela?
Bak ben şunu söyleyeyim.
Ben biliyorum
yani,
abi.
Yani demek
sen politikacısın.
Bu arada bu sizi eleştirmek
ama için söylemiyorum. Yok, ben tam burada ne biliyorsun diye sormanı beklemiştim ama...
Ne biliyorsun?
Sormadım.
Yok canım, niye sorayım yani şey...
Ha, tamam.
Ne biliyorsun?
Sormayacağım abi.
Ne biliyorsun? Ne biliyorsun?
Sen bir dur be ya.
Aziz abi sorar mısın?
Sormayacağım.
Abi ne olur?
Ne biliyorsun?
Abi hiçbir hakkım olmadığını biliyorum abi.
Draptım.
ben şunu biliyorum abi. Ne yaparsam tutuklanacağımı, ne yapmazsam o tutuklanacağımı biliyorum. Bence bu yeterli. Yani bu çizgiler dışında herhangi bir şey yaparsam tutuklanmayacağımı biliyorum.
Şimdi bir şey diyeceğim ben. Klasik Cem abi. Hiç değişmedim. Aynı şekilde 3 kişinin kanaat getirdiği şeye karşı çıkmış olmak için söyleyeceğim. Size katılıyorum. Yani mesela kadın örneğini de yadırgayarak dinliyorum sizden. Ama şöyle de bir durum var. Bunu sadece bir kesime yıkabileceğimizi de düşünmüyorum açıkçası. Çünkü ben İstanbul Sözleşmesi'nin kalkmasını doğru buluyorum ama okumadım diyen insan sayısı kadar. Ben okumadım ama kaldırılmasını yanlış buluyorum diyecek tamamen zıt görüşlü insanlar da var. Bu problem anlaşma üzerine değil, bu genel olarak Türkiye'nin problemi aslında. İnsanlar yani sadece hükümetin, yani son dönem hükümetinin döneminden de bahsetmiyorum. Neredeyse Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana bizim milletimiz birazcık kendi kahramanlığını bekleyen bir millet çıkarmaktan ziyade. O yüzden biri bir kesimi ya da bir partiyi ya da bir insanı takip ettiği sürece bunu zaten içeriğini hiç sorgulamadan yapmaya devam ediyor bizim ülkemizde. Bu değişmiyor. Değişmez de sanmıyorum. O yüzden yani klasik bir örnek vermiştim ben daha önce. Belki yayında da, yani daha doğrusu podcast'te de konuşmuşumdur, bilmiyorum. Ama mesela ülkede atıyorum %25'lik bir CHP kesimi var. Bunu hep biliyoruz, hepimiz biliyoruz. Ve bunun %20'si genel başkanı bir patates çuvalı olsa da CHP'ye oy verecek bir parti. Böyle bir yetişim anlayışımız var Türkiye'de. O yüzden hani artık iş zaten şeyden çıktı. Bunun içeriğinde ne var, bunun içeriğinde ne yoktan çıktı. Artık sen hangi tarafı tutuyorsan, onlar ne diyorsa bunu yapacaksın. O yüzden sadece hani din adamlarıdır ya da ne bileyim belli bir kesimdir falan, bu öyle belirtilmiş bir problem değil açıkçası. Hepimizin yaşadık problem. Ki şahsım adına ben İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılmasına karşıyım. Ama ve lakin okumadım. Yani çünkü ben duyduklarıyla yaşayan bir insan, ne yazık ki. Ben de bu kesimdenim. Ama hani o kadın kadar mesela ben de suçluyum. Birazcık doğru. Şey bir durum. Türkiye'ye çok özel bir durum yani. Hiçbir şey okumadan söyleyeni kabul etmeye çok alışığız.
Ya burada söylediğim birçok şeye katılmakla beraber ben birçoğuna da katılmıyorum. Şöyle katılmıyorum. Konuyu zaten siyasi ayağını düşünmeye gerek yok. Siyasi ayağını düşünürsek ülkede 40 milyon kadın var. Eğer onları çok rahatsız ediyorsa zaten tek başlarına iktidar değiştirirler yani. Ve şey, bu toplumun her kesimini rahatsız eden bir durum. Sadece bunun hakkında değil. Ama şurada bence bir yanılgı var. Mesela İstanbul Sözleşmesi kaç yılında imzalanmış? 2014 mü?
2000...
Ali Bora 2011 herhalde.
2010.
Ali Bora biliyordur diyecektim de aklıma geldi.
Ben 2014 diye biliyorum. Belki yanlış biliyorum. 2013-2014 fark etmez. Yani tamam, 10 yıl olmuş mu? Tamam, 10 yıl olmuş mu? Ya ortaya çıkalı.
Yani.
Peki şimdi çıkalım sokağa, insanları çevirelim. 2 yıldır konuşulmaya başladığından bu yana kimin haberi varmış? Gazeteci veya bu konu üzerine...
Bu arada benim lafım gelmiyormuş arkadaşlar. Aman şeylerim kayda gelmiyormuş. Dedik ki arkadaşlar 2011'de imzalanmış, 2014'de yürürlüğe girmiş dedim ben. Mikrofonum mute'lu olduğu süreçte. Aziz abi devam edebilirsin.
2 sene önce bu konular böyle işte kadın cinayetleri, kadına şiddet konuları artmaya başladığında İstanbul Sözleşmesi'nin de adını duyduk. Ama normalde modern devlet yapısında özellikle devlet kanalları ve kurumlar da sosyal medyayı bu kadar etkin kullanıyorken bir anlaşmanın PR'ı toplum için daha yoğun yapılmalıydı ve herkes bilmeliydi. Şimdi anladın mı? Ben az önce bunu söyleyecektim aslında. Cem'e hangi hakkını biliyorsun diye sorma sebebim buydu. Çünkü bunun bir PR'ı yapıldı mı? Yapılmadı. Ben biraz araştırdım bu konu arşa çıkınca ve fesih edilince. Çok ciddi bir PR çalışması yapılmamış zaten. Yani bir anlaşma imzalanmış ama ülkedeki kadınlara da bak biz böyle bir sözleşme imzaladık, bu sana şunları şunları şunları tanıyor denmemiş yani. Şimdi bu çok zor bir şey değil. Kapı kapı gezip oy için kahve fincanı veya kahve verilebiliyorsa bir broşürle de mahallelere bunlar dağıtılabilir. Ama buradaki yanılgı ne? Zaten bugün dünyadaki tüm ülkeler aynı bu arada. Bunu sadece Türkiye için söylemiyorum. Tüm ülkeler halkı biraz cahil kalsın isterler yani. Bu standart.
Mutlaka.
Yani şimdi sen bütün kadınları bir anda bu konuda bilinçlendirirsen bu sefer falso vermemen lazım.
Aynen. Verdiğin açık bırakmaman gibi... lazım.
Aynen. Ve bunu yapabilecek bir yönetim mekanizması da yok. Her sistemin bir bug'ı vardır. Çünkü bir açığı vardır. Bunu sağlayamayacakları için yapmak.
Bak mesela. Lazım.
Yoksa Cem'e katılıyorum. Doğru söylüyor aslında. Hani bunu öyle. Partiye veya bir şeye bağdaştırmıyorum zaten ben de anlatırken. Ama zaten bir PR'ı da yapılmadı yani. Yapılsaydı belki o zaman sorgulayabilirdik insanları. Sen ne biliyorsun da eleştiriyorsun kaldırılmasını ya da ne biliyorsun da işte savunuyorsun kaldırılmasını derdik.
Doğru. Bu arada chatte şey deniyor. Fahrettin Koca'yı kaç kişi koronadan önce biliyordu deniyor. Doğru bu arada. Yani aynı konu aslında bu da. Fahrettin Koca'yı da mesela korona çıkana kadar bilmiyorduk. İstanbul Sözleşmesi'ni de çoğu insan feshedilene kadar bilmiyordu. Böyle bir sözleşmenin yürürlükte olduğunu.
Bir şey söyleyebilir miyim? Bak şimdi bu aslında çok basit iki örnek var önümüzde bunu konuşabileceğimiz. Mesela birincisi insansız hava araçlarımızın PR'ı ne kadar yapıldı? Efsane yapıldı. Herkes biliyor. Şimdi gidelim bir köy kahvesine. Adam dönüyor diyor ki drone'la diyor terörist vuruyoruz diyor. Çünkü
bu abi daha PR'ını nasıl yapabiliriz? Ermeni avlıyordu en son Azeriler tamam. Onlarla. Daha ne kadar PR yapabiliriz? Heh,
demek istediğim şu ama daha bunlar operasyonlarda kullanılmadan önce çıkıp üreticilere sunumlar yapmadılar mı? Bunlar ana haber kanallarında yayınlanmadı mı? Herkes doğru. Biliyordu bunu.
Doğru.
Yani bir
yapılabilirdi.
Bir durumda evet bunun da PR'ı yapılabilirdi. PR'ını yapmadıkları gibi kaldırırken de bir spin doctor örneği gördük. Önce merkez yani gündem değiştirme arkadaşlar bu arada.
Böyle kalırsanız işte mal gibi.
Merkez Bankası'nın başkanı değiştirildi. Sessiz sedasız arka planda da sözleşme feshedildi. Bu kadar basit. Ya ama çok da gündem değiştirmeye yaramadı. Çünkü zaten olağan bir şey gündem değiştiremez. Merkez
evet,
Bankası.
Zaten sonra... gündemde olan bir şey.
Kaçıncı değişimiydi?
5. 20 ayda 5. galiba.
Erzurum Spor'da 4 tane falan
3 mü 5
rekor değiştirdi.
Abi bak aynen. Merkez Bankası'nı ben...
Şu an sorsam Cem lafını bölüm desen...
Yok buyur abi.
Kaç eşi oldu? Hani nasıl kafan karışacaksa bunda da bu kafan karışacak. O böyle bir merkez bankamız var.
Maalesef. Abi Merkez Bankası bankadan ziyade bir futbol takımı gibi yönetiliyor. İşin kötüsü bir de Fenerbahçe gibi. Yani insan bu kadar hani evet. Teknik direktör değiştirmek gibi. Hani başarısız olduğun sürece sorunu teknik direktörü değiştirerek aramaktan ziyade genel olarak bir sisteme yormak lazım. Bizde böyle bir şey değil. Bak Fenerbahçeliyim. Her sene aynı şeyi ben de yaşıyorum. Abi teknik direktör değişse de bir iyiye gitse falan diye olmayacağını da biliyorum ha. Sadece bu kolaya kaçmak. Yani
gerçeklerle yüzleşmek istememek konularda. Bu.
Aynen.
Gerçeklik...
Aynen bu tamamen öyle bir şey. Yani futbol takımı gibi yönetilecekse niye hani Merkez Bankası buranın adı? Birazcık bir istikrar isteyen bir şey bu. Para yani ekonomiden bahsediyoruz. Ülkenin durumundan bahsediyoruz. Ya, 20 ayda 3, 4 ya da 5 artık fark etmez de yani... Ya,
bu arada bir şey
başkanın alınması
demek istiyorum bu söylediği.
Buyur abi.
Bir kurumun ya da bir kuruluşun başında birinin istikrarlı bir şekilde kalması da başarı getirmiyor.
Tabii. Bu abi şunu demek istiyorum. Konu
farzı misal diyelim. Yani
hani birinin çok hani... insan 20 yıl yönetsin mesela tamam.
Aynen. Yani. Diyelim ki mesela.
Mesela
bir dakika
yani.
benim ağzımı kapamam lazım bu
podcast'te. Etkiliyor denemez.
Ben şöyle edeyim.
İstikrarda bir ara kadar.
Şimdi abi şimdi bak istikrardan kastım şu. Konu ekonomi olduğu için istikrar lazım. Bana sorarsan bak. Belki hani ya yok ya bu çok trole vurdun şu an ben şey yapamayacağım bunu. Düzenleyemeyeceğim buradan. Yok, çünkü arada... çok güzel örnek verdin. Çok üzgünüm. Hani konuşamıyorum. Kameralarda açık ya. Bireysel olsak çok daha eğlenirdim ama.
Mesela tarım ve köy işleri konusunda da bir istikrarımız var. Uzun zamandır değişmeyen politikalarımız var. Orada da bir ilerleme yok. Bunu örneklendiririm. İstikrar şöyle. Biz şahıslar üzerindeki istikrara fazla yoğunlaştığımız için nitelikleri üzerindeki istikrarı değerlendiremiyoruz. Böyle bir problemimiz var.
Aynen öyle evet.
Abi tabii kameran açık değil. Ağzında küçük bir gülümseme. Oradan konuş ya maşallah. Ben de çok isterdim. Ben de çok isterdim ama tutmadı.
Böyle. Tutmadı. Yani, vermek istiyorum. Bu arada bir şey söyleyeceğim.
Lütfen abi.
Merkez Bankası kısmına geldik. konuda bir örneğim var. Hazır mısınız?
Evet abi, hazırım galiba.
Forbes dergisi 2012-2013 yıllarında galiba 2 yıl üst üste Forbes'u biliyorsunuz şey yapıyordu. Her yıl dünyanın en zengin insanları falan listesi yayınlıyor. 2012-2013'te siz daha o zamanlar toydunuz. O zaman şöyle bir listesi vardı Forbes'un. Dünyanın en zengin hayali karakterleri. Mark var ya şeydeki, o mesela en zengin ikinci insan.
Ne, işte, ney var ya, ney ney ney?
Yüzüklerin Efendisi'nin Smart mıydı şey, ejder, o var. Ha, işte, ha. Şey falan var. Donald Duck'ta bir tane zengin amca var. O en zengin
birinci,
o
ya birinci oluyor ya ikinci oluyor.
Ya, o birinciydi falan. Mesela bu yıl bunu yeniden yapsa Forbes birinci sıraya Mehmet Cengiz'i koyması gerekiyor gibi.
Ama hayali karakter değil ki abi.
Ama Mehmet Cengiz zaten hayali bir karakter. Ben komik olarak Mehmet'imi gördüm. Sen Mehmet Cengiz'in somut bir katkısını gördün mü bu ülke? Bak, somut bir şeyler veriliyor bu insanlara ama karşılığında bir somut bir eylem, bir sonuç yok. Anladın mı? O yüzden o listeye giriyorlar yani. Mesela bu ülkede
Allah sonumuzu hayretsin ne diyeyim.
İki yüzünde maske var ya.
Tur farkları da soyut bu ülkede. Pek de somut denemez yani. O yüzden buradan Forbes dergisine sesleniyorum. Bir inceleyebilirsiniz bu verileri.
Ben burada konuşuna hiçbir şeye katılmadım belirtmek istiyorum. Benim alakam yok. Bunlar herkesin kendine özgün düşüncesi. Düşünce özgürlüğümüz var. Saygı duyuyorum. Ama bunlar benim fikirlerim değil tabii ki. Burada Mustafa Cengiz, sevgiler.
Sadece öyle bir örnek vereyim de. Bahsettiğim örneği bu arkadaşlar.
Oh. Evet. Ekonomi demiştik en son. Zeki Müren'in bu arada yukarıda ekonomiye dair yaptığı bir yorum vardı. Onu okuyacağım demiştim. Ekonomiye geçtiysek biraz onu okuyayım. Zeki Müren de bizi görecek. Demiş ki, ülkede hiç istikrar kalmadı. Merkez Bankası Başkanı bir faiz yükseltti diye alınıyor, bir düşürdü diye alınıyor. İstanbul Sözleşmesi'ni imzalayan da bu hükümet, ayrılan da bu hükümet. Türkiye ne yapacak hiç belli değil yolumuz. Batı'ya mı, Rusya'ya mı, Çin'e mi, şeriata mı dönük belli değil. Topaç gibi dönüyoruz demiş. Oğlum keşke bunu daha önceden okusaydın mı? Seslendirmeden önce ben bunu bir okusaydım ya.
Bunlar bizim şahsi fikirlerimiz değil.
Bunu Zeki Müren bizzat kendisi demiş. Evet.
Evet, izleyicimizin bir yorumu.
Ben kesinlikle bunu. Aynen, onu dillendirdim.
Ya ben buna katılıyorum ama ya gayet evet, izleyicimizin yorumu falan ama çok da doğru aslında. Yani biz 20 yıldır bunu izliyoruz zaten değişmeksizin.
Ya siz 20 yıldır izliyorsunuz. Bu işten sıkılanlar var artık daha çok izleyip de. Neyse şöyle bir durum
Koç,
var.
Koç hoş geldin.
Ben şu konuyu da anlamıyorum mesela. Ya biz batıya mı döneceğiz, doğuya mı döneceğiz?
Tamam, niye bir yere dönüyoruz ki amına koyayım?
Batıya ve doğuya dönebilmen için önce elinde somut bir gücünün olması lazım.
Abi ya, somut deme artık, tamam, kurban olayım ya.
Ne ihtiyacın var, tamam mı? Ya da adamlara bir şeyler vermelisin. Tamam mı? Zaten yıllardır veren bir ekonomimiz var. Alandan ziyade. Okey. Vergi ekonomisi üzerine kurulmuş. Sürekli veren bir ekonomiden bahsediyoruz. Ve insanları anlamıyorum. Diyorlar ki abi batıya mı döneceğiz? Doğuya mı döneceğiz? O sıra işte bir yerde bir mevzu dönüyor. Cengiz İnşaat gidiyor oraya. İnşaat ihaleleri o. Somali'de hava yolu havaalanı inşaatı falan.
Cengiz İnşaatı 250 milyon dolarlık ihale sayılıyor.
Tamam mı? İşte Türk askeri gidiyor oraya bir de. İç savaş var çünkü orada. Orayı, orada inşaatı korumak için de bir de asker kaynağı ayırıyoruz. Sonra neyse bunlar yaşanıyor, tamam mı? Sonra gidiyorsun abi, bir yerde oturuyorsun, işte iki tane oralet söylüyorsun, muhabbet ediyorsun. Elde böyle fanatik gazetesi, işte Erol Bulut eleştiriyor falan. Adam diyor ki doğuya mı dönelim batıya mı? Ama yani abi sen nereye dönersen dön baba, sen yani kıblen belli değil yani. Yani istediğin kadar uğraş ya.
Hacı Almighty Hacer'in söylediğini alıntıda bak, 31'e dönelim.
aynen. Okey'e dön. 31'e dön. Senin olayların bu ya. Sürekli bu konuşuyor.
Samet hoş geldin.
Sonra... Ya,
bizim bir yere dönebilmek için bir tarafın bizi istiyor olması gerekmiyor mu abi sence? Çünkü ha, ben...
Şimdi bu konuda bir yanlışın var.
Yok, yani kendini zorla da sokabilirsin.
Bak, dinliyorum.
Sen alıp diye böyle hızlı gidersen tepki veremezler belki, bilmiyorum.
Ya yani sen mesela hiç evden çıkıp bir kıraathaneye gitmemişsin. Bunu bir kere anladım Cem.
Neden abi? Az insan içine karıştı lan.
Veri yok. Bak sen de bu diyaloğu ilerletecek veri kaybı var.
Hayır hayır. Beni yanlış anladığını düşünüyorum ben. Hani insanların, hayır. Türkiye'deki insanların batıya ya da doğuya dönük olmasından bahsetmiyorum. Öyle batının ya da doğunun bizi isteyip istemediğini sorguladım ben.
Sen bakalım bir kıraathaneye. Rusya'da bizi istiyor. Çin'de bizi istiyor.
Kore'de tamam, bizi istiyor. Anladım.
Cemciğim, biz
değiliz. Mesela biz batıdan bir kazık yersek hemen doğuya dönermişiz. Doğudan bir kazık yersek oraya dönermişiz falan filan. Şimdi
anladım abi. Haklısın, yani, kıraathaneye gitmemişim. Ben
şimdi burada size
bir örnek
vereceğim. Tamam mı?
Hı hı.
Bülent Ecevit'le rahmetli, ikisi de rahmetli oldu. Mekanları cennet olsun. Erbakan'ın bu ülkedeki hiçbir sağ-sol liderinin yapamadığı bir birlikteliği vardı. Tamam mı?
Kıbrıs Barış Harekatı.
Bak, Kıbrıs Barış Harekatı öncesindeki ve sonrasındaki, yani sadece harekat esnasında değil, öncesinde ve sonrasında efsane bir birliktelikleri vardı. Yani ekonomiyi düzeltmek için sağ-sol ayrımını bırakıp, uçlaşmayı bırakıp, tamam mı? Konunun nereye geleceğini tahmin ettiniz zaten şu an. Evet. Uçlaşmayı bırakıp el birliğiyle çalışmışlardı. BBC'nin bu konuda güzel bir belgeseli var.
Bu BBC bu arada Big Black Cock demek arkadaşlar. Haber kanalı değil, haberiniz olsun.
Bu arada chattekilerin de sizin de hatta zamanınız olduğunda izlemenizi isterim. Çünkü buzdolabı aparatları, bak ürünlerin ilginçliğine bakın. Ülkede bir anda devlet temelli şeyler açıp...
Gibi hoş geldin.
Oksi çıkınca bütün ayarlar kaçtı.
Evet. Devlet temelli üretim tesisleri oluşturup, tamam mı? Sürekli üretmek ve ürettiğini satmak üzerine bir ekonomi oluşturmuşlardı. Kısa vadede yapıldı bu ama çok büyük avantaj sağlamıştı. Ama bunu yapılabilmesinin tek sebebi vizyon sahibi iki insanın bir araya gelip uçlaşmayı bitirmesiydi. Şu an ülkede böyle bir şey mümkün değil. O yüzden sen Merkez Bankası'nın başına kimi getirirsen getir. İster doğuya açıl, ister batıya açıl baba. İstersen kuzey batıya doğru şöyle yanmamasına. Ama yok yani hani hiçbir şey elde edemezsin. O yüzden bunu istediğiniz kadar tartışalım burada. Yani buradaki tek konu Merkez Bankası'nın başkanının bence bet açalım şu an chat'te. Bir sonraki ne zaman değişecek? Gelecek.
Tartışalım. Bunu açayım mı bu arada? Bir sonraki din Merkez Bankası Başkanı ne zaman değişir?
Öngörü.
Evet, kazanana forma falan hediye ederiz. Bir şeyler.
Hayır, kazanana dolar veririz, 2-3 dolar ya.
Kazanana yeni faiz oranı veriyoruz. Ama gelen başkan ne kadar yaparsa onu biz bilmiyoruz artık ya.
Ya bu arada Oksi, gerçekten kameraların ağzına sıçmayı başardın ya, helal olsun kanka. Yokluğun zarar, varlığın zarar, inanılmaz bir yetenek bu ya.
Adana Hanım'a girecek şimdi, göreceksin.
Ya şimdi girecek var ya, o zaman ana avrat kalmaz burada.
Ekonomiye geçtiysek ben biraz söz
ekonomideyiz. Bayağıdır ekonomideyiz kanka. Ben çay koyup geliyorum sen söz alıyorsan.
Ben telefonuma geçtim. Dinliyorum Ali Boracığım.
Sendeyiz abi.
Seni dinliyorum. İçi susturuyorum.
Ben Azam'a öz konuşacağım. Yani şimdi bir başkan geliyor, faizi indiriyor. Bir başkan geliyor, faizi çıkarıyor. Ve şöyle, iki hafta önceki para toplantısında Merkez Bankası'nın 300 baz faiz yükseltilmişti. Ya beklenti 100 baz olacağı yönündeydi. Yani anlayabileceğim.
Peki bir şey söyleyeceğim. 100 baz, 300 baz, aynı onu söyleyecektim. İnsanların anlayabileceği değil lan. Benim de, ben de insanım.
Mesela şu an faiz yükseltilmeden önce %12,5 işte %11 civarlarında falandı. 100 baz politika faiz yükseltmek demek işte %14, 15'lere, 14,5'lara falan yükselmesine tekabül ediyor. Şimdi 300 baz yükseltince faiz %11'den %19'a fırladı. Ondan sonra kimse de beklemiyordu 300 baz yükseleceğini. Bu sefer dolar düştü. Yani beklenenden daha fazla faiz yükseltince Merkez Bankası Dolar 7.20'lere, 6.9'lara kadar falan geriledi.
Hı hı.
Ama bizim yöneten insanımız, yönetenler demeyeceğim çünkü tek kişi yönetiyor. Yöneten insanımız yüksek faizi çok sevmediği için hem dinsel boyuttan hem krediler piyasanın durulması açısından. Ya şimdi şöyle bir şey var. Kendisinin bir iddiası var. Faiz sebep, enflasyon sonuçtur diye bir şeyi var, iddiası var.
Hı hı.
Kendisine bir iktisat kitabı edinmesini tavsiye ediyorum. En azından danışmanlarından biri, kütüphanesinden bir tanesini hediye edebilir. Sayın Cumhurbaşkanım, enflasyon sebep, faiz sonuçtur. Yüksek enflasyon yüksek faiz getirir. Yani siz anlık dopingle faizi indirerek, piyasaları rahatlatarak ve para basarak krediler verdikten sonra enflasyon yükselir, döviz de yükselir. Yani tutamazsınız. Öyle bir dünya yok yani. Faiz neden yükseltilir? Onu da chat'teki ve dinleyenler için açıklayayım. Merkez Bankası faizleri neden yükseltir veya neden düşürür? Merkez Bankası'nın amacı döviz kurunu ayarlamak, bunu stabil tutmak, şey yapmak değildir. Merkez Bankası mevcut hükümete ve devlete zaman kazandırır faiz yükselterek. Şöyle mesela döviz kurları mesela çok büyük sıçramalar oluyor. Mesela 3.5'a fırlaması, 4.5'a fırlaması, 7'ye 8'e fırlaması mesela. Bu tip durumlarda siz faizi yükseltirsiniz. Dış yatırımcı parasını senin Türk bankana getirerek, yani %19 faiz yani. Ondan sonra getirerek senin paranı senin ülkende tutmaya karar verir yüksek faizden, hı hı, dolayı. Bundan dolayı da yatırımcı geldiği ve parasını Türk bankasına koyduğu için, dövizini Türkiye'ye getirdiği için de döviz belli bir oranda düşer. Bu sana belli bir zaman kazandırır. Sen üretime dayalı şeyi geçersen, üretim yaparsın işte enflasyonu düşürmeye yönelik. Enflasyonu düşürmek de şu da demek değildir. Enflasyonlu topyekun mücadele, işte enflasyon sepeti falan bilmem ne, böyle bir şey de değil yani bu. Hani sen giydin dona kadar dolarla alıyorsun, tamam mı? Çiftçiyi desteklemiyorsun, hani buğdayın ithal, işte arpan ithal. Ondan sonra enflasyonla topyekun mücadele. Ha, lan oradan demek geliyor içimden yani. Zaten piyasalar çok güvensiz.
Şey eklemek istiyorum. Sen çok teorik konuşuyorsun ama. Burası Türkiye bak, burası pratik. Burada önce denenir. Sonra sonuçlarına göre hareket edilir. Burada ya, bu kural böyle mi? Böyle yapalım diyen adam gelmedi.
Merkez zaten. Bankası bağımsız olmalı zaten. Bu bir. Çünkü bir politikacının eline Merkez Bankası'nı verirsen o adam kısa vadeli düşünür, tamam mı? Bir sonraki seçimlere kadar ben bu ülkeyi nasıl düze çıkarabilirim diye bakar.
Ama sen ayıp, sen şimdi Allah bilir Diyanet İşleri Başkanlığı da şey olsun dersin, bağımsız olsun dersin.
Ben Diyanet Başkanlığı'nın olmasını da savunmuyorum ama yani genel olarak bir din başkanlığı olabilir her dini
katılacak şekilde haşa. Bence. Haşa. Merkez Bankası, Diyanet İşleri Başkanlığı falan. Bunlar şey olmaz yani. Böyle bağımsızmış falan. Unutma. Tamam mı? Bak. Büyük, çok büyük cümleler kuruldu bu ülkede. Yani. Çünkü kişiler bağımsız olabilir.
Bu arada kurumlar. Bu arada chatimiz ilk önümüzdeki 6 ay içinde yeni Merkez Bankası Başkanı'nın kovulacağını düşünüyormuş abi.
Çünkü,
nasıl istatistik?
Çok iyi.
Neden?
Ben bir hafta veriyorum çünkü. Evet.
Ben bir hafta da vermiyorum. Şöyle, ben 1,5 ay diye bir kendi içimde ve takibimde. Şimdi Merkez Bankası Başkanı, yeni başkanı, bilmiyorum ismini. Okuma gereği de duymadım. Yani
yenisi gelince okursun gideni, boş ver.
Yer edinmesi de gerek yok. Yani çok hızlı gelip gideceği için.
Aynen,
bu arada harika bir şey söyledin. Bak harika bir şey söyledin. Yer edinmesine gerek yok. Gerçekten yok yani. Hani normalde kurumların başındaki insanların zaten yer edinmesine gerek yok. Orası zaten bir yer. O sadece orada belli bir süre hizmet edecek. Ama bu süre onun başarısına göre olmalı. Aslında söylediğin şey doğruydu yani Arda.
Öyle.
Ya şöyle bir şey var.
Evet, söyle.
Mesela Merkez Bankası, yeni Merkez Bankası Başkanı, Yeni Şafak eski yazarı, artık amca mı diyeyim, abi mi diyeyim, faizi düşürecek, tamam mı? Ondan sonra millet kredi çekmeye başlayacaklar yine. Böyle piyasa bir hareketlenecek, böyle şey olacak falan. Esnaf böyle bayram edecek, cebi para görecek falan. Ama o canım esnafım, ki ben de bir yerde bir esnafım. Ondan sonra o aldığı paranın değersizleştiğini anlayamıyor. Yani ona 10 lira hep 10 liraymış gibi geliyor da işte o 10 liranın dolar karşılığı düşüyor yani. Senin paran aslında pula dönüyor bir yerden ya, sonra.
10 lira nereden baksan 2-3 lira eder.
Yani eski eski 20 lira nereden baksan şu zamanın 120-130 lirası falan herhalde.
Bir şey diyeceğim bu konuda, belki Cem daha iyi bilir bu konuyu. Zamanında böyle Yeniçeri esnafa borç yaparmış, tamam mı? Çünkü bir sefer olmadığı zaman sürekli borç olurmuş. Bir sefer düzenlenmiş, cepleri para görürmüş, sonra diğer sefere kadar yine aşağıya. Burada da aynı sistem faiz oynamalarıyla yapılıyor. Yine bir esnafın cebi para görüyor. Sonra yine değersizleşme. Sonra yeni bir faiz oranı gibi.
Şimdi şöyle bir şey var Aziz abi. Sana bir örnek vereyim. Amerika 1970 küsürlerde bir faiz arttırımına gitti.
Çok iyi.
Yapmak zorundalardı. Onlar da şey, yani şu an başımızdaki insanın yaptığını yapıyordu. Yani düşük faiz, faizi düşürüyorlar. Ondan sonra işte para basıyorlar. Böyle her taraf likitte, paraya boğuluyorlar. Herkesin cebinde dolarlar var falan filan. Ama ekonomi kötüye gidiyor. O zaman mükemmel bir Merkez Bankası başkanlığı atanmıştı o zaman 1970'te. Çok ciddi, sert politikalar izlemişti. Faiz arttırma gibi, şey yapma gibi. Yani Amerika bu olaydan faiz arttırdı. Gerçi şu an Amerika eksi faizlere doğru gidiyor ama... Bunu böyle faiz arttırıp indirerek, yani bunu böyle bir kol gibi yapmadı. Bu sistemi böyle kolla düzeltmedi. Faizi bir kere arttırdı, zamanı kazandı. 20 yıllık bir kalkınmanın sonucunda eksi faizlere yavaş yavaş, yavaş yavaş oturdukça sistem, işte üretim yaptıkça, bir şeyler
yaptı, pir yaptı diyorsun yani.
Hah, yani birazcık da savaşıp bazı kaynakların üzerine konmasının da etkisi var. Emperyalizmin de etkisi var hızlı toparlanmasında, ama sonuçta bu işi doğru yaptılar. Yani faizi düşürüp hani doping yapıp hadi piyasalar canlandı hop çok süper demedi. O zaman da yani o zamanın Merkez Bankası'nın başkanı da, Amerika'dakinin, onun da yani çok büyük laflar, yani tehditler, ölüm tehditleri falan vermiş. Niye faiz yükseltiyorsun kardeşim falan filan. Yüksek faiz de iyi değil. Ama faizin yükseltilmesi gerekirken faiz düşürmek de doğru değil. Yani bir şekilde bir yapısal reformlarla, şeylerle faizi kendiliğinden düşürmemiz lazım. Bak, yani
vizyon kardeşim, vizyon. Tamam, her şey vizyonunla alakalı. Şimdi sen bir 10 sene sonrasını, 20 sene sonrasını planlamış bir adamın faiz üzerindeki hareketinden bahsediyorsun. Bizde bak, Türkiye'de 5 yıl sonrasının bir planlandığı yok zaten yani. Hani nasıl planlanıyor? Mesela işte taraf veya karşı, ya bir taraf olmadan söylüyorum bunu, hani dinleyenler yanlış anlamasın. Mesela Kanal İstanbul gibi bir proje varsa, tamam mı? İşte bir köprü projesi, bir inşaat, bir havaalanı, işte bir stadyum. Bunlar planlanır. Bizde.
Ufak bir teknik aksaklıktan sonra konuşamıyorum bak, öyle bir teknik aksaklık. Aras Kargo geldi abi.
Aynen, aç abi Aras Kargo.
Ufak bir teknik aksaklıktan sonra kayda devam ediyoruz abi. Nerede kalmıştık?
F5 diyelim abi.
F5 basalım abi yayındakiler. Evet abi, sendeyiz.
Ben şeyi biliyorum ya. Yani şeyi konuşuyordum işte. Hani bundan 5 sene sonrası bile planlanmıyor zaten. Hani bu noktada da böyle çok detay düşünüyormuşuz gibi. Kimse bizim kadar detay düşünmüyor. Kısaca bunu söylemek istemiştim. Yani halk daha detaylı düşünüyor bu konuda. O yüzden çok şeye gerek yok. Ali Bora'nın söylediği her şeye katılıyorum. Ama evet, bir noktada da sadece Ali Bora'ya katılabiliyorum. Keşke Merkez Bankası Başkanı'na katılabilsem.
Değişecek olan eski Merkez Başkanı.
Olsa da katılabilsek.
Mesela o da sıkıntı mesela. Katılıyorsun, sen katılırken o kopuyor falan böyle.
tam ona dahil olacaksın. Ha,
tam katılıyorsun böyle, katıla yazmışsın, hop değişti yeni biri.
Katılamıyorsun, sonra yeni biri geliyor, ona da zaten katılasın gelmiyor. Öyle ekonomide...
Abi düşünsenize, 2 senedir aynı Merkez Bankası Başkanı Merkez Bankası'nı yönetiyor. Nasıl bir hayal lan?
Normalde...
Ne fark edecek abi? Ne değişecek?
Merkez Bankası Başkanlığı 5 yıllık bir görev. Yani görev süresi 5 yıl. 5 yıl bir dönemde.
Görmedik o kadar.
Görmedik, gerçekten görmedik. Ülke şey modunda olmaya devam ettikçe, bunu söyleyeceğim bu arada, Ebu Bekir Sıddık bebeğin kaka töreni için 20 vergi daha modunda devam ederse, yani çok da bir şeyin düzeleceğini zannetmiyorum.
Ya şöyle bir şey var. Şimdi mesela bak, bu dünya ülkelerini konuşuyoruz ya. Mesela ne deniyor? Tycoon mu deniyordu bu?
Aha, şehir yapma.
Tamam mı? Şimdi bak, bu böyle bir ekip var, tamam mı, adamlarda? İşte yok Elon Musk'ı var, neydi, Jeff Bezos'u var, bir şeyleri var adamların. Hı-hı. Mesela biz işte Acun. Hani, anladın mı? İşte bize dönüyorsun.
Ne yapıyor? Dominic de asfalt yol yapıyor işte.
Aynen.
Survivor, istihdam. Ha, Nusret. Dönüyorsun. Ha, Nusret. Amerika, Chicago.
Şimdi böyle durumlar olduğu için de oluyor bu arada. Ciddi söylüyorum. Şimdi bir kere serbest piyasa ekonomisinde sen ülke olarak da güçleneceksen, mesela Rusya'nın falan zamanında yaptığı gibi milyarderler yaratacaksın. Bunları destekleyeceksin. Bunlar da aynı zamanda seni destekleyecek ve belli coğrafyalarda belli yatırımlar yapacaksın. Ulus aşırı şirketler aracılığıyla. Ama senin ulus aşırı şirketinin tek yaptığı bilek büküp tuz dökmek. Yani bu şimdi işte bunlar arasında vizyon farkı var. Anlatabiliyor muyum? Söylemek istediğim konu tam olarak buydu. Yani sen zaten bu tarz şeyler de yaratmadın. Milyarderler de ya da yarattın, kontrolünü kaybettin. Yarattın, seninle aynı görüşte değildi, siyasi krize yol açtı. Hani bu tarz sorunlar da var, yok değil.
Yani
bir şey söyleyecek gibi.
Yok. Bir düşündüm sadece de.
Ha. Legil borcum, sen ne dedin Ali borcum?
Ya Cengiz İnşaat var bizim Taykunlardan biri.
Ha.
Şimdi bir kere zaten mesela Taykun, senin Taykun'un kim? Mehmet Cengiz dersen, şimdi bir kere adam bir düşünür, tamam mı? Der ki baba ne? Der ki baba o kim ya, der adam. Anladın mı? Olmaz yani. Sen şimdi mesela, senin Taykun'un kim? Ya şeyde ya, dur ya, adı aklıma gelmedi. Aç işte TV bilmem kaça, köpek oyluyor dersen, o şimdi olmaz. O yüzden senin bu verilerinin de iyi ol. Mesela şimdi devlet eliyle bir araç yapılıyor ya, mesela örnek veriyorum. Bir araç yapılıyor. Mesela burada şöyle bir düzen yapılabilirdi. Mesela Fransa Renault örneği var. Tamam mı? Hı. Renault şirketinin çoğu aynı zamanda devletin ve halkın. O yüzden zaten çok büyük güçleri var. Dünyanın en büyük araba üreticisi falan filan. Tamam mı? Mesela sen de şimdi 2022'de kızaktan indireceğiz diyor arabayı. Tamam mı? Şimdi sen indireceksin
2022.
Ama.
Evet. Ne kaldıracaksın o arabayı?
1960 küsürde aya çıkıldı, by the way.
Tamam. Bak tamam. Bu söylediğin her şeye okeyim. Tamam mı? Ben Cem, sana da okeyim. Söylediğin şey doğru ama mesela bunu pozitif bir adım olarak değerlendirelim. Tamam, bu pozitif bir adım. Diyelim ki araba indiriyoruz. Hı-hı. İndirdik kızaktan yere. E baba sen şimdi
kaldırdık.
Ha, sen sedanına 200 bin demişsin ama.
Kızaktan kim kaldıracak?
Ya bir saniye ama, nereye ucuz?
Boş kasa oğlum, motorunu koymamışlar daha işine.
Hayır oğlum, ben minimum en boş kasasını 455.
Hayır. Sedanı için konuşulan tutar 200 bin lira falan. Şimdi buraya kadar okeysin.
Satış fiyatını söylüyorum ya. Etiket fiyatı, sedanın en boş paketini ben 450 bin lira olarak yazıyorum. Dedi
yok
dersin.
Bak. Ben söylüyorum 200 bin lira yapacaklar ama banka kredisi olayı var ya, Kredi de mesela
kolaylık. Sen 2,5 milyon dolar olarak ödeyeceksin.
Aynen. Sana kolaylık sağlamayacak. Yine 300 alacak reis. Yani sen şimdi o her türlü doldurur. Orası bu önemli değil. Benim demek istediğim şu. Bu taykunların var ya senin. Bizimkilere tayfun desek çok mu kötü olur?
Tayfun diyelim
bizimkilere baba.
Türk taykunlarına tayfun diyelim.
Tamam, evet, bizim tayfunlardan iki tanesini alacaktın yanına senin tayfunların. Diyecektin ki baba bunu üretiyorsunuz. Biz de sizi destekliyoruz. Böyle böyle ucuz yollu çıkarıyoruz. Ulus aşırı bir şirkete dönüşüyoruz falan filan. Bir kısmını da devlet eliyle yapacaktın. O zaman mesela olurdu. Tamam mı? Ama şimdi bunu sen böyle işte sedanını 200 bin liraya piyasaya sürersen yine olmaz. Sonra bu yazılımcılar geliştiriyoruz diye bir projemiz
bir
var.
1 milyon yazılımcı hareketi.
Ha, 1 milyon hacker. Bunlar yetiştiriliyor, tamam mı? Sen şimdi bunların yarısını Twitter'da troll yapıp işte yarısını atıyorum işte Android'e uygulama yapan uygulamada şey işte.
Mesela. Basıyorsun böyle adam bayrak sallıyor.
Ha, ya da basıyor işte kıble bulucu yapıyor falan. İşte bilmem tamam yapsın bunlar da lazım. Ama hepsini bu yönlere alırsan hiçbir şey elde edemezsin. Demek istediğim vizyonun olmadığı sürece kaynağını optimum seviyede kullanamadığın sürece hiçbir şey elde edemezsin. O yüzden mesela nasıl anlatayım bunu? Bu yani en basit anlatımı şu olmalı. Mesela belediye başkanı olacaksın değil mi?
Hı hı.
Yani şimdi Cem bu konuda daha bilgilidir ama mesela ihtisaslarına dikkat ediliyor mu mesela adamların devlet yönetiminde?
Estağfurullah.
Tamam mı? İhtisas hiçbir şeye önemi yok ki ihtisasın. Sen necisin? Nereden çıktın? Tek gerekli olan şey arkanda ne kadar likit var.
Doğru.
Yani ben seni
Cem.
Ha işte o ne kadar ya, o para ne kadar ona bakıyorlar. Böyle olduğu zaman da işte Ali Bora'nın söylediği her şey haklı olsa da idealist bir gencimiz olsa da henüz ölmediği içindekiler bir 3 senesi var. Ne kadar haklı olsa da havada kalıyor. Kalmaya da umarım devam etmez. Umarım bizim neslimiz ve Mansur Yavaş bizim neslimiz umarım bunu...
Allah söyler. Allah söyler.
Umarım bunları değiştirir.
İnşallah.
Yani
abi yolumuz çok uzun. Her açıdan çok uzun.
Şöyle bir şey söylemek istiyorum. Ya ben
Recep Tayyip Erdoğan 2013'te söylemişti bunu. Yolumuz çok uzun diye.
Daha yeni başlıyorum.
Yaptığım yorumları ve verdiğim bilgileri hem bir Türk genci, bir vatandaş, çinko karbon bir vatandaş olarak söylüyorum.
Hem ya de... milletin anlayacağı dilden konuş, elitist herif.
Sen neler söylüyorsun? Değil, dur sen değilim diyorum işte. Oğlum, normal vatandaşım, Allah
Allah. Böyle anlat o zaman.
Tamam, normal vatandaşım. Polis benim için özel ekip. Ne yapayım? Arıyorum, gelmiyor.
Hak etti. Cem hak ettin ama yani. Kileden çıkardın adamı yani. Sabri Bey ne yapıyorsunuz?
Arda bizi kameraya vermeyi unuttun için şu hareketleri görmediler ya.
Kanka yüklenmediniz.
Abi o.
Çinko karbon vatandaş ne demek? Devletin hiçbir yetkisine ulaşamayan demek. Allah Allah.
Aynen öyle. Doğru söylüyor.
Sana mı ulaştırsın bu devlet? Ali Bora sen rektörüne...
Ben vatandaşım kardeşim, başka işi ne? Allah Allah. Ben... Polis arayıp benim yarım saat içimde evimin önünde olmuyorsa ben o polise niye var diyeyim ki? O da yok. O da zengin hayali listelerden biri. Yani.
Ben var ya 2 gün uğraşsam Ali Bora'yı net hapse attırırım birader. O kadar eminim ki. 2 günüm almaz yemin ediyorum ya.
Evet biraz şey kontrolünü kaybediyor.
Çenem ağrıdı ya.
O noktalarda biz devreye gireceğiz.
Aynen. Sen devam et abi evet.
Yani... Ya yok zaten bitirmiştim ama Ali Bora'nın idealist yorumlarını ben kendimce yorumladım. Söylediği şeyler çok doğruydu. Ama şey hani dediğim gibi bir yerde askıda kalıyor işte orası da.
Abi sana bir soru sorabilir miyim o zaman?
Tabii.
Mesela şimdi biz araba çıkartacağız falan. Sen diyorsun ki fiyat öyle olacak. Ali Bora diyor böyle olacak. Öyle ben daha yani. Aynen, ben daha detayına inmek istiyorum. Detayından ziyade derinine. Mesela Türkiye'nin bu kodumun araba denen varlığı çıkmasının üzerinden 150-200 yıl geçmesine rağmen hala arabasının çıkmamış olması ve bizim hala önümüzdeki 3-5 yıl içinde bunu çıkartacağız ama çok pahalı diyor olma durumumuzun açıklaması var mı sende mesela?
Var, bende var. Doğrudan bir açıklaması
ciddi,
var.
Ciddi evet, yani. Evet, detaylı ciddi bir şekilde istiyorum. Ya. Çok merak tamam. ediyorum.
Nasıl hemen açıklıyorum. Şimdi sana hemen açıklıyorum. Renault Clio 2011 model var ya. Şey 2021 modeli var ya. Renault tamam. Clio'nun direkt reklam yani. Clio bize sponsor olabilirsiniz. Renault Clio'nun 2021'e 217.000 şu an. Sıfırı. Tamam mı? Türkiye'de.
Ha, tamam. Okey.
Bunun 130.000 kadarı vergi. Yani üreticinin iki katına yakın kazanıyor Türkiye Cumhuriyeti ve deli gibi de satılıyor. Neden üretsin?
Ama hep mi böyleydi abi?
Hep böyleydi.
Yani mesela 1940'da da mı böyleydi?
Evet böyleydi.
Hep böyleydi abi.
Hep böyleydi. O zaman arabanın yarı fiyatında vergi kazanıyordu. Şimdi yeni dönemde arabanın iki katı kadar vergi kazanıyor.
Yani şöyleydi devlet. Mesela. Araba şöyleydi. Hani bir arabayı bana alıyorum. Hadi bir tane de yarım da devletime alıyorum. Yarım araba alıyordun devleti. Şimdi şöyle yapıyorsun. Sen çok bonkör bir vatandaş olduğun için çinko karbon olarak. Ondan sonra üç tane devlet alıyorsun. Kendine bir tane alıyorsun mesela. Ha, onu geçtim. Üç tane devlet araba almakla kalmıyorsun. Suyu içerken yarısını devlet içiyor mesela. Tamam mı? İçtiğin sigaranın 18 dalı devletin. Hani
şimdi sen bunları zaten veriyorsun ve bunu anladım. Sorgulamıyorsun, tamam mı? Adam şimdi sana soruyorum.
Ben sorguluyorum işte abi de.
Tamam yok yok. Ya senin aynen. özelinde vermedim. Halk özelinde. Şimdi adam niye tesis kursun? Oraya mühendis atasın, yok onu yapsın, bunu enerji harcı. Ne gerek var? Adam
21. yüzyıl ülkesi oğlum, olmak için abi.
Bak, bu dünyanın
oğlum bak. Oğlum şu salaklara konuşma.
Dünyanın büyük araba üreticilerinden bir tanesi bu ülkeden bu fiyatlara nasıl satıyorsunuz diye sunum istedi. Yani biz niye satamıyoruz dedi oğlum adam. Adam dedi ki biz Avrupa'da satamıyoruz lan dedi bunu böyle. Baba dedi ne yapıyorsunuz ki dedi acaba orada dedi. Bize de dedi anlatın dedi lan adamlar.
Abi şimdi diyeceğim ki mesela Türkiye niye Volkswagen'in yaptığını yapmıyor. Sonra bir anda Nazi sempatizanın damgası yiyeceğim. O yüzden bunu uzatmıyorum ama. Yani devletin kendi eliyle insanlarını sırf nasıl diyeyim. Mesela bu kadar yol yapıldı ya abi. Yıllardır 60 yıldır yol yapıyoruz tamam mı devletçe. Evet. Şimdi bu yolları kullanacak arabayı mesela devletin üretmemesi bana trajik geliyor. Yani şey değil bu. Neden yapsın ki? Vergiden kazanıyorsun da değilim ben artık. Yani devletin bir nasıl diyeyim sana?
Yolu da biz yapmıyoruz ki oğlum. Yaptırıyoruz yurt dışını.
Ya fark etmez. Sonuçta sen yaptırıyorsun yani. Devlet olarak bir şekilde yaptırıyorsun.
Tamam, yapıştı, sen, evet, evet.
Sen aynen yani yediğin kuru fasulye Meksika'dan geliyor diye kuru fasulye yememiş mi oluyorsun Ali Bora? Saçma saçma konuşma.
Evet.
Devletin mesela bu kadar yol yapıyor olmasının bir izahı olmalı. Bu da mesela bunu var bu yolda gidecek izahı. Arabayı da üretiyor olman ki devlet olarak hep para kazan.
Sen şimdi şey düşünüyorsun ama Cemcim. Hani sen işin o tarafında olmadığın için öyle düşünemiyor olabilirsin ama sen sadece Antalya'ya giderken tatile giderken o yollar kullanılmıyor kanka. Dünyanın tırı, lojistik tabii şeyi.
Ya, onlar o ayrı falan. Abi zaten.
Hani onun için kuruluyor zaten bu lojistik, kadar yol. Yani boşuna kurulmuyor.
Mike, lojistik dendi, kamyon dendi. Arda devreye giriyorum. Şimdi sen köprü kısmındasın. Tamam mı dünya? Hı-hı. Bu hala böyle. Bu değişmedi zaten. Yani sen Orta Doğu ile Avrupa arasındaki en kısa yolsun. Dolayısıyla seni zaten...
Ama bunları... en pahalısın.
Heh, aynen. Uluslararası seviyede zaten bunu yapabiliyor olman lazım. Hani yollarının falan iyi olması lazım. Bunları zaten yaptılar. Onda sorun yok. Senin söylediğin konu başka bir konu. Ya ona bakarsan şunu da sorgulamamız lazım. Demir yolu bugün maliyeti en düşük galiba demir yolu. Ama
tabii.
Ha, ülkenin mesela Avrupa'ya gittiğin zaman Avrupa bir demir yolu haritası var. Mükemmel ama mesela
spagetti
bizim
gibi ülkemiz, ya. Ha, spagetti gibi. Değmediği yer yok.
Aynen öyle. Sen mesela bu demir yolu ağını kursan zaten bu kadar arabaya da ihtiyacın olmaz. Ama senin arabaya ihtiyacın olması lazım. Alman lazım. Askeri ücretle 962 ay kredi ödemen lazım.
Peki Türkiye Amerika'dan daha kapitalisttir diyebilir miyiz abi?
Diyemeyiz.
diyemeyiz. Çünkü mesela Amerika kendi ülkesinden kazandığı gibi gelip senin ülkenden de kazanıyor. Bizimkiler sadece kendi ülkesinden kazanıyor.
çok doğru bir yere değindin.
Evet, böyle bir durum var yani. Hani adam zaten kendi halkından kazanıyor, bir de gidiyor başka milletlerden kazanıyor. Sen başka doğuya ve batıya dönemediğin için konu yine aynı yere geldi ama dönemediğin için zaten şey oluyorsun. Buradan kazanıyorsun sadece.
Onlar da yolunda işte. Ya şöyle bir şey oldu. Ben
herkes ekmeğinde kardeşim. Evet.
Şunu söylemek istiyorum. Dünyanın en saçma bir yöntemi var abi. Torba yasa yöntemi. Tamam mı? Böyle gece oturumunda falan mecliste böyle birbirinden bir o kadar alakasız yasalar geliyor ki o torba yasa deniyor işte.
Nöbetçi ona. Milletvekilleri yapıyor onu. Evet.
Ondan sonra böyle işte Merkez Bankası olayları gibi falan geçirmek istediği yasaları gece oturumu torba yasasından geçiyor. Bilmiyorum kaçıncı torba yasasından beyaz şu kanun geçti falan. Sen
beyaz futbol.
Sen sabah işte şey öğreniyorsun. Gazete okuyorsun torba yasa ne ara geçiriyorum mesela. Onlar oluyor. Şey oldu. AK Partili vekiller torba yasada bir madenle ilgili bir vergi dördüncüye getirmeye çalışmışlar.
Getirirler.
Getiremediler. Aynı birebir aynı vergiyi getirmeye çalışmışlar. Ya yapamadılar.
Oğlum bunu yaptık lan biz daha önce
lan,
falan.
Lan bu vergi var bir de dördüncüye ya. Hani vergi getirmişler tamam mı? Sonra bir daha getirmek istemişler. Lan var demişler. Bir daha getirmek istemişler.
Mesela bir hafta sonra bir daha getirmek isteyeceklerinin garantisi yok.
evet. Yani 319 kalem vergi başka hiçbir ülkede yok yani. 319 kalem vergi ve vergisinin kesilmesi de başka bir ülkede yok. Hani siz ödediğiniz faturalarda önce tabii. Şey suyu kullanıyorsun tamam mı? Kullanım bedeli. Ondan sonra bilmem ne payı, onun vergisi, bunun vergisi. Hepsinin üzerinden bir ÖTV, sonra hepsinin üzerinden bir KDV kesiliyor. Sen onu ödüyorsun.
Ya bu zaten şey normal hani ben artık anormal bulmuyorum. Mesela bak şimdi başka bir yerden örnek vereceğim. Arda bu konuda daha ilgili olduğu için özellikle Arda'ya sesleniyorum. Arda sence TRT ligin yayın haklarını alıp her vatandaşa eşit haklarla sunamaz mı?
Olabilir.
Ama o zaman yabancı yatırımcıdan nasıl kol kadar vergi alacak?
Ya çok doğru dedin.
Ne gerek
şey
var?
Yapabilir.
Doğru. Ne gerek var ki Araplara satalım ligi.
Ama evet. Zaten TRT hiçbir şey vermeden TRT vergisi alıyor ki Ali Bora.
Hayır şunu söyleyeceğim. Hayır TRT'nin yapabileceği bir şey. Hani yabancı yatırımcıyı da kaçırmadan mesela ihaleye girip fiyatı yükselttirebilir mesela atıyorum. Rekabeti arttırabilir.
Ya ihtiyaç mı var abi? Zaten ihalenin kime gideceği belli değil.
İhalede rekabet yok ki kanka.
Ya zaten bu arada mesela bak size ilginç bir şey söyleyeceğim. Siz bu ülkedeki boşluğu oradan bilin. Ali Koç, Beko Koç grubunun kontrolünde değil mi Türkiye'de? Hı-hı. Yanlış bilmiyorum.
Evet.
Tamam. Evet.
Beko.
Hatta dünyada birçok yerde.
Evet.
Koç. Yani.
Evet. Beko Barcelona'nın kol sponsoru ama sahibi olduğu adam bir kulübün başkanı ama mesela o kulüpte hiç Beko ibaresi yok. Marka değeri sebebiyle. Şimdi bak ben mesela bir firmanın sahibiyim gidiyorum başka bir ülkenin dünya devine sponsor oluyorum. Kendi takımım da var ona sponsor olmuyorum ama marka değerimi etkiler diye. Anladın mı? Yani varım buradan düşünün mevzuyu. Açıklı değil mi?
Biraz.
Fenerliyim abi.
Ben abi şimdi.
Açıklı ama yani hani örnek veriyorum. Burada bu arada birini suçlayarak söylüyorum. Adam haklı. Çünkü
adam işletme tarafından baktığında çok haklı.
Ha yani mesela duygusal yaklaşırsan öyle değil mi? Barcelona maçında şike tehdidi.
Abi Beko Fenerbahçe'nin isim sponsor değil mi ya?
Fenerbahçe Beko basketboldu. Futbolu değil.
Basketbolu değil.
Basketbolda adamlar her sene Final Four yapıyor. Ona da onu versin ama.
Gerçi doğru.
Yani o yüzden ya yani demek istediğim bu ülkenin en büyük
ülkeyi batıramayacaksınız. Ben devletimi.
Tamam.
Batırmanın yanındayım.
Bizi karşısında gösterme şimdi. Biz de yanındayız da.
Omuz omuzdayız. Omuz omuz.
Sen birazcık daha uzak yakınındasın abi. Ben birazcık daha yakın.
Ya şey mesela hani
Cem bizzat onlar.
Camiye girersen en arka safta sağ tarafta biri vardır ya, o benim falan diyormuş, neyse şey.
Ben de imam arkasında koşan işte, hani ilk girmeye çalışan falan.
Burada en devletçi ben miyim ya? Biraz ilginç ama.
Yani... Abi biz hepimiz devletimizi seviyoruz.
Hayır, en hani böyle imamın hemen yanındaki benim, yani o anlamda söylemeye çalıştım. Yani bu cami örneğindeki.
Hüküm... Yani bir kere bu halk devletle hükümetin arasındaki farkı bilmediği için.
Aynen hani... tamam, aynen bu konuda katılıyorum yani... sana.
Bu arada evet. imamın hemen yanında da olsan, en arka safta da olsan sesin her yere eşit ulaşıyor olması lazım Cem.
Doğru diyorsun abi ama.
Burası bir cami.
Yani bu iş ya. Böyle.
Ufaktan evet. Kapatalım o zaman.
Bence de en sonunda bir ton şey konuşup en sonunda konuyu camiye getirdik. Tıpkı birisi gibi. Ama olsun, kapatalım hadi.
Ama evet. Bizim işte şey... bu okunan yazı proplet miydi neydi? Onlarımız yok ama bizim.
Aynen.
Romper. Alebora.
Profet ne kanka?
Profit Alebora.
Hazreti Muhammed amına koyayım.
İsimiz yok ama falan diye. Evet. Kapatabilirsin ya Arda. Yeter bence bu kadar bugünlük.
Okey. Gidiyoruz biz. Kendinize çok iyi bakın. Bizi nereden takip edeceğinizi bilmiyorsunuz. Çünkü artık aktif bir Twitter hesabımız yok. Ama illa takip etmek isterseniz Spotify'dan 836 kırık yazarak takip edebilirsiniz. 836 CREW.
Ben Twitter'a ne oldu?
Twitter duruyor da tweet atmıyor.
Evet.
Bizim artık kitlemiz şey ağızdan ağza yayıldığı için, bu seviyeye ulaştığımız için.
Anladım.
Şey diyor, bak mallara bak diyorlar. Mallara bak, devlete sallamış salaklar, bunlara tutuklanacak diye arkadaşlarına anlatıyorlar. Evet. Instagram'dan takip etmek isterseniz 836 CO. Twitter'dan takip etmek isterseniz yine 836 kırık yazarak bulabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Biz kaçıyoruz. Tutuklanmadığımız günlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye.
Hoşçakalın. Bye bye.
Hoşçakalın.